Ayrım 13, sayfa 198. 19. Yine aşk cinayetleri ve intiharlar üzerine konuşuluyor. Ertesi sabah kızı oldukça canlı gördüm. Yarım kalan bir cümleye devam eder gibi fikrini değiştirdiğini söyledi. Hangi konudan söz ettiğini anlamadım elbette. Anna ve Emma adlı kadınlar konusunda diye açıklarken elindeki iPad'i uzattı bana. O kadar da modası geçmemiş bu hikayelerin. Şuna baksana, dedi. iPad'te bir gazete haberi açılmıştı. Okudum. Derince ilçesinde genç bir kadınla genç bir adam sabah erkenden deniz kıyısına gitmişler. Su derinmiş orada. Ellerini birbirine dolayıp sıkıca bağlamışlar ve denize atlamışlar. Olayı uzaktan görenler olmuş. Kurtarmaya çalışmışlar ama ikisi de boğulmuş. Üstlerinden çıkan kimliklerde adamın da kadının da başka kişilerle evli olduğu anlaşılmış. İkisinin de çocukları varmış. Ne tuhaf bir intihar biçimi, dedim. Bileklerini birbirlerine bağlayarak birinin ölüp ötekinin kurtulması ihtimalini ortadan kaldırmışlar. Akıllıca aslında. Sadece bu değil, dedi kız. Şu başlıkları sadece son bir ayın haberinden seçtim. iPad'de başka bir sayfa açıp alt alta sıralanmış haber başlıklarını gösterdi. İstanbul'da akıl almaz yasak aşk cinayeti. Bağcılar'da karşılıksız aşk cinayeti, 4 ölü. İzmir'de sevgisine karşılık alamayan genç pompalı tüfekle dehşet saçtı. Katili sevgilisi çıktı. Sevdiği kızdan karşılık göremeyen genç cinnet geçirdi. Kızı vurduktan sonra intihar etti. 3 ayrı şehir, 3 ayrı aşk intiharı. Mersin, Antalya, Düzce'den intihar haberleri geldi. Polis memuru sevdiği kızı evlenmeyi reddedince beylik tabancasına kalbine dayayıp ateşledi. Bu ne ya, dedi kız. Haklıymışım vallahi. Aşk haberleriyle cinayet ve intihar at başı gidiyor sanki. Herkes de aşkı iyi bir şey sanır. Daha önce hiç böyle düşünmemiştim. Son bir ay diyorsun, dedim. Ve sadece Türkiye'de. Bir de dünyayı ve insanlık tarihini düşün. Kim bilir kaç yüz milyon kişi aşk delirmesinden öldü. Doğru vallahi, dedi. Böyle bakınca hem kahve içiyor hem konuşuyorduk. O sabah odasında kalmamış, yukarı çıkmıştı. Yine bastonu kullanıyordu ama artık çok daha rahat yürüyebiliyordu görebildiğim kadarıyla. Bugün kaçmak yok, diyordu. Anlatacaksan anlat şu hikayeyi de bitsin artık. Akşamı falan bekleyemem. Hem uykum geliyor, kayıp gidiveriyorum. Peki, dedim. Nereye kadar hatırlıyorsun hikayeyi? Olga ağlıyordu galiba. Ludmilla'yı çağırmışlardı odalarına. Derdi neymiş? Tamam, dedim. Ertesi sabah erkenden kalktık. Kahvaltıdan sonra yola çıktık. Arabayı ben kullanıyordum. Ludmilla yanımda oturuyordu. Mehmet'le Olga da arkada. Peki ne olmuş? Arabada soramadım tabii. Ancak şantiyeye varıp da Mehmet'le yalnız kalınca sorabildim. Kızın böyle merakla dinlemesi hikayeyi anlatmayı da güzelleştiriyordu. 20. Tercüman aracılığıyla aşk. Kerberos'un kulübesindeki parlak sarı şey. Dedim ki, ne olduğunu Mehmet de pek anlamamış. Olga ile yalnız kalınca, işte tahmin ettiğin gibi olmuş, sarılmalar, öpüşmeler falan. Ama sonra iş ciddileşince, yani nasıl desem, o aşamaya gelince kız paniklemiş, çırpınmaya başlamış. Rusça bir şeyler söylüyormuş, aralıksız konuşup duruyormuş. Yataktan kalkmış, yerdeki halıya kapanıp ağlamaya başlamış. Kriz geçirir gibiymiş. Mehmet çaresizlikten bana telefon etmiş ve Ludmilla'yı çağırmış. Olga'nın ne dediğini sormuş. Düşünebiliyor musun durumu? İki kişinin en mahrem anında bir tercüman. Ludmilla önce Olga ile konuşmuş uzun uzun. Sakinleştirmek ister gibi yatıştırıcı tonda bir şeyler söylemiş. Olga yatışmış. Gözyaşlarını silmiş. Ludmilla Mehmet'e korkuyor. Onun için sinirleri bozulmuş, yok bir şey demiş ve çıkıp gitmiş. Burada sustum. Kız yüzüme soru sorar gibi bakıp durdu. Ama ben yine sustum. Çok garip bir gerginlik oldu aramızda. Sonunda merakı aramızdaki mesafeyi bir çırpıda aşıverdi. Yani dedi. Ne yanisi dedim. Mehmet ne anlattı sonrası için? Akıllıca bir sorma biçimi dedim içimden. Kızı takdir ettim. Ben de böyle akıllıca bir cevap vermeliydim. Kardeş kardeş yan yana yatmışlar diyerek devam ettim hikayeye. Ama Mehmet çok mutluydu. Sabaha kadar gözünü kırpmadığını, yine de hayatının en güzel gecesini geçirdiğini söylüyordu. Uyuyan kızın kokusunu içine çekmiş. İpeksi saçlarını yüzünde hissetmiş. Olga'nın tenini kendi teninde biriktirmeye çalışır gibi sabaha kadar ona sarılıp durmuş. Sanki ibadet ediyormuş. O gün şantiyede birikmiş işleriyle uğraşırken bile mutluluktan titrediğini, başının döndüğünü hissedebiliyordum. Onca yıl içinde Mehmet'i hiç o günlerdeki gibi görmedim. Sanki daha da zayıflamıştı. Gözleri baktığı şeyi görmüyordu. Aklını işine veremediği için birkaç kez büyük hatalara neden oldu. Bu durum Dinç abinin de dikkatini çekmeye başladı. Bir gün konuştu benimle. Mehmet'i uyarmam gerektiğini, bu işin böyle gitmeyeceğini söyledi. Doğu Almanya'daki Kızıl Ordu birliklerinin gelmesine çok az kalmıştı. İnşaatı bitirmek için neredeyse saatlerle yarışıyorduk. Böyle bir durumda Mehmet'in yaptıklarına göz yummak mümkün değildi. Dinç abi boşnak asıllı, uzun boylu, sarışın, yakışıklı bir mimardı. Halden anlayan, babacan biriydi. Ona durumu olduğu gibi anlattım. Bir süre gözleri daldı ve bu anlattıklarımın sıradan bir şey olmadığını söyledi. Aşk değil bu. Kara sevda düpedüz dedi. Hastalık gibi bir şey, Allah korusun. Bir terslik olursa bu çocuk mahvolur. Mehmet de bana aynı şeyi söylüyordu. Olga'yı hemen İstanbul'a götürüp evlenme planları yapıyordu. Eğer bir aksilik çıkarsa beni öldü bil diyordu. Giderek daha da yakınlaşmışlardı. Gözlerini birbirlerinin gözlerinden alamıyorlar, büyülenmiş gibi birbirlerine bakıyorlardı. Mehmet sık sık onlarda kalmaya başladı. Bazı gecelerde Olga lojmana geliyordu. Gecelerini beraber geçirdiklerine göre, dedi kız, sustu. Bilmiyorum dedim. Belki. Hiç konuşmadın ha? dedi. Evet dedim. Hiç konuşamadan. Mehmet deli gibi Rusça öğrenmeye, kelimeleri Rusça sözlükten bularak onunla anlaşmaya çalışıyordu ama o kadar da kısa sürede ne yapabilirdi ki insan? Daha Kiril alfabesini bile sökememişti. Yani aşk sözcüklerini bile Ludmilla mı çeviriyordu? O kadar değildir herhalde dedim. Öyle bir iki cümle öğrenmiştir ama ciddi bir şey konuşamıyorlardı. Bu yüzden de Ludmilla olmadan yaşamaları mümkün değildi. Doğrusu bazen yanlarında Ludmilla yokken daha iyi anlaştıklarını düşündüğüm oluyordu ama onsuz uzun süre zaman geçiremezlerdi. Lojmanda ya da lokantada baş başa bir akşam yemeğine oturamıyorlardı. Bu yüzden üçlü bir yaşam başladı aralarında. Mehmet Ludmilla'ya bu iş için para ödüyordu. Hem de iyi para. Mühendis maaşının yarısı. O da vaktinin çoğunu onlarla geçiriyordu. Tercüman aracılığıyla aşk diye güldü kız. Pek tuhaf bir şeymiş doğrusu. İki sevgili durmadan gülüyordu. Hayatımsın, canımsın falan diyor biri. Çevirmen devreye giriyor, öteki cevap veriyor. Sen de benim aşkımsın, canımsın. Çevirmen yine devrede. Hiç bu kadar komik bir şey duymadım. Komik değil, trajik dedim. Yüzümdeki ciddi ifadeyi görünce durakladı. Trajik derken, yani bu dil engeli yüzünden ayrıldılar mı? Keşke öyle olsaydı dedim. Bu işin nasıl bir trajediyle sonlandığını tahmin etmene imkan yok. Meğer zavallı Mehmet hiçbir şeyin farkında değilmiş. Ben de öyle. O zaman kızın yine kaşları çatıldı. O düşünceli hal geldi üstüne. Ciddileşti. Peki, çatlatmayın, insanı da anlatın ne olur dedi. Gerçekten merak ettim. Ve ben o gün akşama kadar anlattım. Mehmet'i uyarmaya çalışıyordum. Ama laf dinleyecek hali kalmamış. Deli gibi bir şey olmuştu. Bakışları bile değişmişti. Olga'nın yanında olmadığı saatlere, dakikalara dayanamıyordu. İşten çıkar çıkmaz onun yanına koşuyor, Ludmilla'yı da peşinden sürüklüyordu. Olga bir Kızıl Ordu subayının kızı olmasına rağmen inanmış bir Ortodokstu. Belki de annesinden geçmiş olan derin bir inançtı bu. Bazen esirik bakışlarında bu dünyaya ait olmadığını sezdiren dalıp gitmeler görülüyordu. Mehmet din farkının evlenmelerine engel olmasından korkuyor, bir paranoyak gibi Olga ile Ludmilla'nın bazen gizli gizli bunu konuştuklarını sanıyordu. Böyle bir olasılığı ortadan kaldırmak için Ortodoks olmaya karar verdi ama danıştığı kişiler bunun o kadar da kolay bir şey olmadığını anlatmışlar ona. Uzun bir eğitimden ve sınavlardan geçmesi gerekiyormuş. Ama daha Rusça bile okuyamadan nasıl başaracaktı bu işi? Bunun üzerine kalbi Hristiyan olmak diye bir kavram olduğunu öğrendi ve ona dört elle sarıldı. Olga'ya sık sık tekrarladığı gibi kalbi bir Hristiyandı artık. İleride de tam bir Hristiyan olacaktı. Bu arada Pavel'in durumu her gün kötüleşiyor. Adamın boğazından can çekişir gibi hırıltılar geliyordu. Sabah kalkar kalkmaz vodka ve sigaraya başlıyor. Gece yarılarına kadar bir şey yemeden sadece içiyordu. Geceleri de kabus görüyor, çığlıklar atıyordu. Olga'da da bir tuhaflık vardı doğrusu. Zaman zaman o içten aydınlanan kutsal ışığı sönüyor gibi geliyordu bana. Derin bir umutsuzluk ifadesi kaplıyordu yüzünü. Sonra birden ışık yeniden parlıyordu. Arkasından hemen bilmediğimiz bir derin karanlığı vuruyordu gözlerine. Karadeniz'in bir güneşli, bir bulutlu havası gibiydi. Derdinin ne olduğunu anlayamıyorduk. Ludmilla'ya sorduğumuz zaman o da bir şey bilmediğini söylüyordu. Olga bazen gerçekten bir ruha dönüşüyor, bedensel varlığı siliniyordu. Hani hologramlar olur ya veya kiliselerde müminlerin gördüğü hayaller tasvir edilir. Olga zaman zaman aynen onlara benziyordu. Ludmilla her zamanki gibi soğuk, mesafeli, hatta duygusuz bir biçimde işini yapıyordu. Pavel, Oksana, Olga, ben ve Mehmet arasındaki tek ortak nokta oydu. Onsuz bir hiçtik artık. Ona bağımlıydık. Bir akşam sofrada yemek yerken, sanki çok sıradan bir şey söyler gibi, elindeki çatalı bıçağı bırakmadan, Pavel yarın ya da öbür gün ölür dedi. Yemeğe devam etti. Mehmet önce sersemledi. Yanlış duyduğunu sandı. Sonra, ölecek mi? Öyle görünüyor doğrusu ama bunu niye söyledin şimdi diye sordu. Ne yapacağınıza bir an önce karar verin diye devam etti Ludmilla. Pavel ölünce Olga'yı ve Oksana'yı bu lojmandan çıkarırlar. Nereye gideceklerini düşünmeleri lazım. O akşamdan sonra Mehmet daha da çılgınlaştı. Olga'yı hemen İstanbul'a götürmek için çırpınıyordu ama ortada engeller vardı. Her şeyden önce Olga henüz Pavel'i ve Oksana'yı bırakamazdı. Mehmet'in de sözleşmesi olduğunu, süresinin henüz dolmadığını durmadan tekrarlamak zorunda kalıyordum. Bazen Olga ile Ludmilla'nın hararetli hararetli bir şeyler konuştuklarını duyuyorduk. Sanki Ludmilla Olga'yı bir şeye ikna etmeye ister gibiydi. Anladığımız kırık dökük birkaç Rusça kelime ile bunlardan bir anlam çıkarmaya çalışıyorduk. Pajasta, sto, gavari, davay vesaire. Ama bunlar hiçbir işe yaramıyordu elbette. Sadece dvaçay pajalusta, iki çay lütfen demeyi öğrenmiştik. Dedim ya, o sırada ülke kaynıyordu. Hükümet darbeleri, parlamentonun topa tutulması, cinayetler derken Sovyetler Birliği yıkılıyordu. Ama Mehmet'i ilgilendirmiyordu artık bunlar. Derken bir sabah Pavel yatağından kalkamadı. Öksürükleri kesilmiş, sakin bir şekilde ölüme kayıvermişti. Aslında bir kurtuluş olmuştu bu iş. Hem kendisi için hem de çocukları için. Hüzünlü cenaze törenine biz de katıldık. Askerler havaya saygı ateşi açtı filan. Artık Pavel engeli de ortadan kalktığına göre Mehmet'in Olga'yı, hatta Oksana'yı alıp İstanbul'a götürmesi için tek yapması gereken onlara pasaport çıkartmaktı. Dinç abiye durumu açıklayarak şirketten ayrılmayı, gerekirse yalvarıp yakarmayı planlıyordu. Nasıl olsa kendisini anlardı. Sarsılmakta olsa bile hala soğuk savaş koşullarında yaşayan Sovyetler Birliği'nde pasaport çıkarmak pek kolay bir iş değildi. Belki Moskova'daki Türkiye Büyükelçiliği yardım edebilirdi. Bu arada Mehmet'in aklına bir şey geldi. Babasının ölümüyle daha da solgunlaşan Olga'yı Karadeniz kıyısındaki Sayfiye kenti Soçi'ye götürecek, ona dertlerini unutturacak, harika bir hafta sonu yaşatacak ve resmi evlenme teklifini de orada yapacaktı. Minsk'ten pırlanta yüzük bile almıştı. Cebinde saklıyordu. "Bana da gel," dedi. Ama benim pek keyfim yoktu. İşlerin yoğunluğu ve inşaatı bir an önce bitirme telaşı ne tatil yapacak hal bırakmıştı bende ne de istek. Şantiyede hummalı dedikleri cinsten bir çırpınma dönemi başlamıştı. Mehmet'in umrunda değildi bunlar. Ama ben biraz da onun durumunu affettirebilmek için gece gündüz çalışıyordum. Bir cuma günü Mehmet, Ludmilla, Olga ve Oksana havaalanına gittiler. Moskova'da uçak değiştirip Soçi'ye devam edecekler. Pazartesi günü de döneceklerdi. Ama öyle olmadı. O seyahat bu aşkında Mehmet'in de sonunu getirdi. Bu son sözlerimden sonra sustum. Çünkü anlatmanın en zor olduğu yere gelmiştim. Ama kız heyecan içinde oturuşunu dikleştirdi. "Ne oldu, ne oldu?" diye ısrarla sordu. "Kalanını yarın anlatsam, çok yoruldum," dedim. Ama dinletemedim. Güneş alçalmış, pencereden kızın heyecanlı yüzüne camlardan akşamüstünün kızıllığı vurmaya başlamıştı. Bu ışıkta çok güzel görünüyordu. "Peki," dedim. "O zaman izin ver, Kerberos'u yürüyüşe çıkarayım. Dönüşte de bir şeyler alır gelirim. Hem biraz soluklanmam lazım." İster istemez razı oldu. Dışarı çıktım. Kerberos kulübesinin önünde bir şeyi kemirmekle meşguldü. Beni görür görmez sıçramaya başladı. Uzun süre bağlı kalmak canını okumuştu besbelli. Onu çözdüm ve bahçede biraz koşturmasına izin verdim. Kulübenin orada durup iyice kurtlarını dökmesini bekledim. O sırada gözüm Kerberos'un kemirmekte olduğu şeye takıldı. Parlak sarı bir şeydi. Eğilip aldım. Ama hayvanın kemirdiği bu nesnenin orada bulunmasına bir anlam veremedim. Mendille silip evde incelemek üzere cebime koydum. Sonra Kerberos'la sahilde yarım saat kadar yürüdük. Sular koyulaşıyor, hava kararıyordu. Deniz lacivert bir sükunet içindeydi. Yürürken kardeşimin hikayesini kıza niye anlattığımı düşündüm. Kimsenin bilmediği aile hikayemizi niçin tanımadığım bir kıza anlatıyordum acaba? Mehmet'ten ve çektiği acılardan ona neydi? Ama kendi kendime sorduğum soruların cevabını bulamadım. Bir şekilde iş buraya gelmişti. Artık durmak mümkün değildi. Hem kızın bir suçu da yoktu. Onu meraklandıran, hikaye dinleme tutkusunu kışkırtan bendim. Ama bunu niye yaptığımı bilemiyordum. Hikaye anlatmak, belki de insan türünün en ayırt edici özelliğiydi. Dönüşte bakkaldan sandviç aldım. Kırbıyıklı bakkal, "Kız hala sizde mi?" diye sordu. "Evet, ayağının üstüne basamıyor. İyileşene kadar kalır herhalde. Yani bir iki gün daha." Adam sitemli bir ifadeyle, "Burada da kalabilirdi ama," dedi. "Sizdeki kadar rahat ettiremedik herhalde." Laf çaktırmasını anlamazdan geldim. "Sizde kalmak istedi ama yoktunuz. Gece zilinizi çalıp durdu. Açan olmadı." "Tüh," dedi bakkal. "Yassıca köyüne kaynımın düğününe gitmiştik. Orada kaldık. O gece gelmiş olmalı. Kaynım maşallah pek bir güzel düğün yaptı." Bakkalın kaynının düğününü dinleyecek halde değildim. Sözü değiştirdim. Cinayet soruşturması ile ilgili bir şey duyup duymadığını sordum. "Vallahi artık her şey belli galiba," dedi. "Bulgar kadının davası ağır cezada görülecekmiş. Ama vah gidene. O kadıncağızı geri getirmez ki bu. Ne ceza verirlerse versinler, giden gittiğiyle kalıyor." Bu kadar komşu gevezeliği yeterdi. Eve döndüm. Sandviçlerimizi yedik. Ben kırmızı şarap içmek istedim. Bizim yörede çok güzel yerli şaraplar üretiliyordu. Çok da ucuzdu. Kıza da ikram ettim. Ama istemedi. Zaten ilaçlar onu serseme çeviriyormuş. Şarabı da içerse hemen sızar kalırmış. Oysa o akşam uyumamaya, hikayenin sonunu öğrenmeye kararlıymış. Bu yüzden hemen anlatmaya başlamalıymışım. 21. Sheremetyevo havaalanında olup biten garip işler ve Mehmet'in kayboluşu. Dedim ki, Moskova'nın büyük bir havaalanı vardı. Adı Sheremetyevo. Gümrük polisleri çok sertti. KGB ajanları cirit atardı orada. Sovyetler Birliği kolayca gidip gelinen bir yer değildi. Mehmet ve üç kız Moskova'da aktarma yapacak Soçi uçağına binmek üzere işte bu havaalanına gitmişlerdi. Önce Ludmilla geçmiş polisin kimlik kontrolünden. Sonra Oksana. Onun arkasından da Olga Pavlovna. Sıra Mehmet'e geldiğinde pasaportunu uzatmış. Polis uzun uzun incelemiş ay yıldızlı pasaportu. Mehmet'in yüzüne bakmış. Sonra tekrar pasaporta bakmış. İş uzadıkça uzuyormuş. Kızlar öteki tarafa geçmiş. Son yolcuyu bekliyorlar. Ama Mehmet bir türlü geçme izni alamıyormuş. Buz bakışlı polis bir takım evraklar açıp incelemiş. Sonra bir yere telefon etmiş. Bu telefondan hemen sonra iki sivil gelmiş. Kızların şaşkın bakışları altında Mehmet'i alıp götürmüşler. Daha sonra o adamlar herhalde KGB ajanlarıydı dedi bana Ludmilla. Öyle bir görünümleri varmış. Mehmet itiraz etmeye çalışıyor, dönüp dönüp geriye kızlara bakıyormuş. Ama elinden bir şey gelmiyormuş elbette. Kızlar korkmuş. Kendilerini de alıp götürürler diye Ludmilla onları hemen uzaklaştırmış oradan. Geri dönemeyecekleri için mecburen Soçi'ye gitmişler. Hafta sonu için ayırtılmış olan otelde o geceyi geçirip ertesi gün dönmüşler. Daha doğrusu döndüler. Çünkü onları Minsk havaalanında ben karşıladım. Soçi'ye vardıkları gece Ludmilla saatlerce bekledikten sonra bağlatabildiği telefonda bana olan biteni anlatmıştı. Mehmet yoktu ortada. Hemen Dinç abiye haber verdim. O da şirketin patronunu aradı. Patron Moskova'daki tanıdıklarının yanı sıra Türkiye Büyükelçiliği ile de telefonla konuştu. Ama hiçbir sonuç elde edemedi. Mehmet'in akıbeti hakkında en ufak bir bilgi alamıyorduk. Olga perişan olmuştu. Ağlayıp duruyordu. Hepimiz çırpındık. Bütün olanakları kullandık. Hatta ben bizzat görüşmek amacıyla Moskova'ya gittim. Başkente vardığımda mesai saati bitmişti. Büyükelçinin rezidansında olduğunu söylediler. Güç bela adresi alıp yola koyuldum. Şirketin Moskova ofisi bana yardım ediyordu. Onların verdiği şoförlü Lada ile büyükelçilik rezidansını buldum. Çarlık Rusyası'ndan kalma güzel bir konakta oturuyordu büyükelçi. Muazzam bir ahşap merdivenden ikinci kata çıktık. Büyükelçinin konukları vardı ama adamcağız halimi görünce ilgilendi. Sovyet dışişleri ile temas kurdu. Sorular sordu. O da hiçbir sonuç elde edemedi. Beni o merdiven sahanlığında uğurlarken merak etmememi, bu işi unutmayacaklarını ve mühendis beyin akıbetini öğrenmeye çalışacaklarını söyledi. Anlayışlı ve üzgün bir hali vardı. Oradan Sheremetyevo havaalanına giderken şoför beni biraz oyalayabilmek için o konağın ilginç hikayesini anlattı. Çarlık döneminde zengin bir şeker tüccarı konağı metresi için yaptırmış. Yapım süresince kadının hiç haberi olmamış bundan. Çünkü şeker tüccarı ona büyük bir sürpriz olarak düşünüyormuş bu saray yavrusunu. İnşaat bitip de konak bütün haşmetiyle ortaya çıktığında metresini alıp götürmüş. Ona bir sürpriz yapmak istediğini söyleyerek ipek bir mendille gözlerini bağlamış. Kadını o şekilde üst kata çıkarmış ve orada gözlerini açmış. Metris ise ya adama kızgın olduğundan ya da başka bir nedenden dolayı dudak bükmüş. "Bu ne çirkin bir şey böyle?" demiş. Bunun üzerine yıllarca bu anı bekleyen şeker tüccarının kan beynine sıçramış. "Nankör şey," diyerek kadına bir tokat atmış. Kadın dengesini kaybederek merdivenlerden aşağı yuvarlanmış ve boynu kırılarak orada ruhunu teslim etmiş. İşte bir aşk cinayeti daha. Bence Metris'in o güzel evi beğenmemesine imkan yoktu. Ama herhangi bir nedenle kızgın olduğu adamın canını yakmak için bilerek böyle yapmıştı. Ne var ki sonunda asıl canı yanan kendisi olmuştu. Tamam, konudan ayrılmıyorum. Sadece çok ilginç bir ayrıntı olarak aktardım. Kızma, kaşlarını çatma hemen. Şeremetyevo havaalanına gidip soruşturmalar yaptık. Ama hiçbir şey elde edemedik. Mehmet'ten haber yoktu. Kaybolmuştu. İzi bulunamıyordu. Evet, çok tuhaftı. Ama aynen böyle oldu. Böylece aylar geçti. Borisov'daki inşaat söz verilen tarihte bitti. Subay lojmanları iki ülkeden gelen üst düzey insanların katıldığı bir törenle teslim edildi. O toplantıya gelen Türk ve Sovyet bakanlara da konuyu anlattık. Yardım istedik. Ama yine sonuç alamadık. Bu sırada aniden kış bastırmış, kayın ormanları, binalar, Borisov şehri bahara kadar kalkmayacak bembeyaz bir örtüyle kaplanmıştı. Şantiye kapandı. Ben de mecburen herkesle birlikte Türkiye'ye döndüm. Vedalaşırken Olga'nın çok değiştiğini fark ettim. Sanki başka bir insan olmuştu. Benimle konuşurken bile beni görmüyor gibiydi. Şantiye kapandığı için Ludmilla da Moskova'ya gideceğini, orada iş arayacağını söylüyordu. Böylece herkes dağıldı. "Olacak iş değil," dedi gazeteci kız. Gözleri hayretle açılmış, soluğu kesilmişti. "Olacak iş değil, olacak iş değil. Olga öylece kaldı ha." Onu ve Oksana'yı İstanbul'a götürmeyi önerdim. Ama kabul etmedi. Akrabalarının yanına gideceklerini söyledi. Epey zorlayarak bir miktar para kabul ettirebildim ancak. Sonra vedalaştık. Olga'yı bir daha hiç görmedim. "Vay be," dedi kız. Uzun bir süre düşünceli düşünceli önüne baktı. Sonra gözlerini kuşkuyla yüzüme dikti. "Bunları siz uydurmuyorsunuz, değil mi?" "Hayır," diye cevap verdim. Keşke öyle olsaydı. "Ne bileyim, emin olamıyorum bir türlü. Durmadan kitap okuyorsunuz ya, bu da o çılgın Rus romanlarından alınmış bir hikaye mi acaba?" diye aklıma geldi. "Hayır," dedim. "Tamamı gerçek. Ama geri kalanını yarın anlatacağım. Bugünlük bu kadar yeter. Yoruldum." İtiraz edecek oldu. Yalvardı, yakardı. Mehmet'e ne olduğunu öğrenmeden o gece uyku tutmayacağını söyledi. Ama öylesine kararlı bir tutum takındım ki çaresizce durumu kabul etmek zorunda kaldı. Bastonuna dayana dayana odasına indi. Odada yalnız kalınca Kerberos'un kemirmeye çalıştığı şeyi çıkardım cebimden. Evet, yanlış görmemiştim. Çamura bulanmış altın bir kolyeydi bu. Altın bir zincir ve ucunda yine altından küçük bir kuş motifi vardı. Bu kolyenin köpek kulübesinde ne aradığını sordum kendi kendime. Sonra aşağı inip kendimi yarım saat kadar sevgilinin şefkatli masajına bıraktım. Çünkü adalelerim çok gerilmişti. Sevgili her zaman olduğu gibi gevşetti beni. Kollarıma, bacaklarıma sarıldı. Beni göğsünde sıktı, ısıttı, rahatlattı. Kalkıp odama çıktım. Uyudum. Bir süre sonra bir şey uyandırdı beni. Vakit gece yarısını geçiyor olmalıydı. Aşağıdan tıkırtılar duydum. Sanki kilitte bir anahtar döndü. Sokak kapısı açıldı. Bunu içeri giren taze havadan da anlayabiliyordum. Bir an acaba kız uyanıp bahçeye mi çıktı diye düşündüm ama böyle bir şey mümkün değildi. Gece karanlığında Kerberos'un bulunduğu bahçeye adımını atmazdı. Bu saatte Hatice Hanım'ın gelmesi de akıl dışıydı. Gelen her kimse anahtarı vardı. Ayrıca Kerberos gece vakti ona havlamıyordu. Tek bir kişi olabilirdi bu. Ve şimdi merdivenleri çıkıyordu. Yataktan kalktım. Kapıyı açtım. "Hoş geldin Mehmet," dedim.